Ayrım 14, Medusa Darbesi, Robert Ludlum, sayfa 145. 13. Bölüm. Şiddetle yağan yağmur, Raples koyundaki çirkin heykelleri aydınlatan projektörlere çarpıyordu. Karanlık sahil ıssızdı ama yolun öbür yanındaki eski otel ve hamburgerci kalabalıktı. Turistler ve adalılar geç vakit bir şeyler yiyip içmek, bazıları 12 metre boyunda olan Çin tanrı heykellerine bakmak için koya inmişlerdi. Ani sağanak yüzünden de otele, lokantaya sığınmışlardı. Sırılsıklam olan Bourne, korkunç bir heykelin birkaç metre ötesinde otların arasına çömelmişti. Yüzündeki suları silerek eski kolonyal otelinin kapısına baktı. Taypa'nın listesindeki 3. adamı bekliyordu. Listedeki ilk adam onu Star şirketinin vapurunda tuzağa düşürmeye çalıştı. Orada buluşmaya karar vermişlerdi. Jason da üstünde yine o bol kahverengi elbiseyle gitti randevuya. Vapura girince adamın iki muhafızını fark etmesi de uzun sürmedi. Vapur limanda 3 kez gidip geldi. Bourne ancak sancak tarafındaki kararlaştırılan lomboz önünde belirmedi. İki adamın buluşacağı kimsenin önünden geçerken kısaca konuştuklarını gördü. Sonra muhafızlardan biri başa, biri kıça döndü. Jason vapur iskeleye yanaşana kadar bekledi. Yolcular hep birlikte çıkışlara doğru ilerlediler. Bourne da kıç taraftaki Çinli'nin yanından geçerken böbreklerine şiddetli bir darbe indirdi ve onu böylece oyun dışında bıraktı. Sonra kalabalığı yararak ikinci muhafıza yaklaştı. Loş vapurdan çıkmaya çalışan yolcular itişip kakışırlarken onun kafasına da cebinden çıkardığı kağıt ağırlığıyla vurdu. İçerisi boşalmıştı. Jason sancak tarafında kararlaştırılan lombozun önünde duran adama yaklaştı.
''Sen sözünü tuttun. Korkarım ben geç kaldım.''
''Arayan sen miydin?'' Adam gözlerini onun eski elbisesinde gezdirdi. ''Demek arayan sendin. Telefonda sözünü ettiğin paralı kimseye benzemiyorsun.''
''Bunda haklısın.''
Bourne $1000'lardan oluşan bir deste para çıkardı. Çinli Jason'ın omzundan bakarak endişeyle ''Sen osun.'' diyerek mırıldandı. ''Ne istiyorsun?''
Kendisine Jason Bourne adını veren kiralık adam hakkında bilgi.
Yanlış adama gelmişsin.
Cömert davranacağım.
Satacak bir şeyim yok.
Bourne parayı cebine soktu, silahını çekerek adama sokuldu. Kovluğun yolcuları vapura binmeye başlamışlardı. İstediğimi bana para karşılığı söyleyebilirsin ya da hayatını kurtarmak için söylemek zorunda kalırsın.
Çinli atıldı. ''Bir tek şey biliyorum. Bizim örgüt onunla iş görmez. Çünkü o aynı adam değil.''
''Ne demek istiyorsun?'' Bourne soluğunu tuttu.
Çinli hala Bourne'un gerisinde bir yere bakıyordu ve alnında ter tanecikleri belirmişti. ''İnanılmaz tehlikelere atılıyor. Eskiden böyle yapmazdı. 2 yıl sonra geri döndü. Ne olduğunu kim bilebilir? İçki, uyuşturucu, fahişelerden hastalık.''
''Tehlikeden kastın nedir?''
Adam Simşah-ı Sui'de bir kabareye girmiş, bir olay çıkmış. Orada 5 kişi öldürmüş. Yakalanabilirdi. Müşterilerinin kimler olduğu anlaşılabilirdi. 2 yıl önce böyle şeyler yapmazdı.
Jason Bourne belki de sırayı karıştırdım dedi. O belirli biri olarak kabareye girip olay çıkarmıştır. Yine o adam cinayet işlemiş ve başka biri olarak da o kargaşalıktan yararlanıp kaçmıştır.
Çinli bir an Jason Bourne'un gözlerine baktı ve korkusu da arttı. Titrek bir sesle konuştu. ''Evet, öyle olabilir.''
''O Bourne'u nasıl bulabilirim?''
Çinli korkuyla Macao diyebildi. Kendisinin Macao'da iş gördüğünü fısıldıyorlar, hepsi bu. Yine telaşla etrafına baktı.
''Adamlarını arıyorsan boşuna uğraşma, ikisi de baygın.''
''O adamlar, sen kimsin?''
Bourne sanırım bunu biliyorsun diye cevap verdi. Haydi git otur, rıhtıma yanaşmadan bir adım atarsan bir daha yürüyemezsin.
Oh tanrım sen!
Yerinde olsam sözümü tamamlamazdım.
İkinci adım bulunduğu adrese aklı ermemişti Bourne'un. Burası Causeway koyunda Fransız yemekleri yapan bir lokantaydı. Yao Ming'in kısa notlarına göre adam lokantanın müdürlüğünü yapıyordu ama aslında mal sahibiydi. Lokantadaki garsonlardan çoğu da silah kullanmakta ustaydı. İkinci adamın ev adresi bilinmiyordu. Bourne geri dönüp yan kapıdan Peninsula oteline girdi. Kimseye görünmeden odasına çıktı. Duş yapıp tıraş oldu ve geç yiyeceği bir Fransız yemeği için giyindi.
Lokanta Hong Kong'dan çok Paris'in Montaigne Bulvarı'na yaraşacak eşsiz rokoko bir binadaydı. Tavandan süslü kristal avizeler sargıyordu. En iyi cins keten örtüler, gümüş ve kristaller bulunan masalarda mumlar yanıyordu. Metre d'hotel, korkarım bu gece için hiç masam yok monsieur dedi. Bourne ona 100 Amerikan doları gösterdi. Bana Jiang Yu'yu aramam ve işin acele olduğunu söylemem tembih edildi. Şimdi bana bir yer bulabilecek misin?
Tabii monsieur.
Metre d'hotel Jason'ın elini hafifçe sıkarak parayı aldı. Jiang Yu küçük toplumumuzun iyi bir üyesidir ama burada her şey benden sorulur. Comprenez-vous?
Absolument.
Bien, siz görgülü hoş bir erkeksiniz. Lütfen bu tarafa buyurun. Bourne yemek yiyemedi çünkü olaylar çok çabuk gelişti. Daha içkisini yudumlarken karşısında siyah elbiseli ince bir doğulu belirdi. Esmer cildi melez olduğu anlaşılan adam beni mi aramıştınız diye sordu. Size nasıl yardımcı olabilirim?
Önce lütfen oturun. Müşterilerle oturmak kurallarımıza uymaz efendim.
Mal sahibi siz olduğunuza göre sorun yok. Oturun.
Yine sıkıcı vergi bürosu beni rahatsız mı edecek? Öyleyse parasını vereceğiniz yemeğin zevkine varacağınızı umarım. Ben vergilerimi ödedim.
Sıkıcıdan kastınız yarım milyon dolarsa buradan basıp gidebilirsiniz. Ben de yemeğimi yerim. Bourne bölmede arkasına yaslanarak sol eliyle kadehini aldı. Sağ eli masanın altındaydı. Melez adam sizi kim gönderdi diyerek oturdu.
Kenarda kalmamalısınız. Çok hafif sesle konuşacağım.
Tabii. Jiang Yu Bourne'un karşısına geçti. Sizi kimin gönderdiğini bilmeliyim.
Jason Bourne birden sertleşti. Beni dinle. Masanın altında çok özel bir silah var. Masanın altındaki tabancayı gösterip yine gizledi. Ucundaki susturucu da eşsiz. Ateş edecek olursam müşteriler şampanya açıldı sanırlar.
Liao Li Jemal.
Liao Je diye fısıldayan doğulu korkuyla soludu. Siz özel şubeden misiniz?
Ben tek başımayım.
Öyleyse yarım milyon dolar da yok ha?
Yaşamın kaç para ediyorsa o kadar var sayılır.
Ama neden ben?
Bourne dürüstlükle adın listede diye cevap verdi.
Çinli korkuyla öldürmek için mi diyebildi?
Bu sana bağlı.
Yani beni öldürmemeniz için size para vermem mi gerekiyor?
Bir bakıma öyle sayılır.
Ben böyle bir yerde cebimde yarım milyon dolarla dolaşamam ki.
Öyleyse para yerine başka bir şeyle ödeme yap.
Neyle, ne kadar, kafamı karıştırıyorsunuz.
Para yerine bilgi.
Çinli paniğe kapıldı. Ben ne bilebilirim, neden bana geldiniz?
Çünkü bulmak istediğim bir adamla işim varmış. Kendisine Jason Bourne diyen adamı kastediyorum.
Doğulu'nun elleri titriyordu, boynundaki damarlar kabarmıştı. Hayır, böyle bir şey hiç yapmadım. İlk kez gözlerini Bourne'dan kaçırdı, yalan söylüyordu. Bourne öne doğru eğildi, yalancısın, onunla Macao'da konuştun.
Macao'ya gittim ama onunla konuşmadım, atalarımın mezarları üzerine yemin ederim.
Neredeyse atalarına kavuşacaksın, seni o adamla konuşman için Macao'ya gönderdiler.
Beni yolladılar ama onunla konuşamadım.
Bunu bana kanıtlamalısın, onunla nasıl temas kuracaktın?
Bunu Fransız sağlayacaktı. Kalkada'da yanmış Aziz Pol Kilisesi'nin basamaklarında duracaktım. Boynumda siyah bir mendil olacaktı. Bir adam, bir Fransız kalıntının güzelliğinden söz edecekti. Ben de Kabil Delta için diyecektim. Adam Carlos'la Kabil için derse onun Jason Bourne'un adamı olduğunu anlayacaktım. Ama yemin ederim bu olmadı.
Bourne kalan sözleri duymadı. Gözlerinin önünde korkunç bir sahne belirmişti. Patlamalar birbirini izliyor, bembeyaz bir ışık gözlerini kamaştırıyordu. Kabil Delta için ve Carlos da Kabil için. Delta bir Kabil'dir, Medusa harekete geçiyor, yılan derisini değiştiriyor. Kabil Paris'te ve Carlos onun olacak. Ben Kabil'im ve üstünüm, çakal gel beni bul. Cesaretin varsa beni bul. Çünkü Kabil senden daha usta bir katildir. Seni bulmadan önce beni yakalamaya çalış Carlos. Sen Kabil'le boy ölçüşemezsin. Dünyanın öbür ucunda kim bu sözleri bilebilirdi? Bunlar gizli operasyonlar dosyalarının durduğu bir arşivde saklanmaktaydı. Birinin, Medusa ile ilgili birinin bu işte parmağı vardı. Bourne ani bir şokla karşılaşmıştı ve az kalsın tetiği çekiyordu. Kendisine bu inanılmaz bilgiyi veren adamı öldürecekti neredeyse. Kendisini toplaması gerekiyordu. Sessizliği şaşkınlığını açıklıyor, onu ele veriyordu. Doğulu gözlerini ona dikmiş, usul usul bölmenin ağzına doğru kayıyordu.
''Sakin otur, yoksa mideni ve bağırsaklarını havaya uçururum.''
Çinli dikleşip ellerini masaya dayadı. ''Anlattıklarım doğru. O Fransız benimle buluşmaya gelmedi. Gelseydi bunu da anlatırdım. Benim yerimde olsanız siz de aynı şeyi yapardınız. Ben sadece kendimi koruyorum.''
''Onunla temasa geçmek için seni kim yolladı?''
''Bana biri telefon eder. Aradaki ikinci ya da üçüncü kişi beni arar. İşi hallettiğimde de paramı alırım. Biri buraya gelip yemek yer. O yabancı daha sonra müdürü çağırıp memnun kalmadığını belirtir. Bu konuşma arasında da bana usulca bir zarf verir. Fransız'a erişseydim 10.000 Amerikan doları alacaktım.''
''Fransız'ı nasıl bulabilirsin?''
''Macao'ya gitmek gerekir. Kampak kumarhanesine. Orada daha çok Çinliler vardır. Fantan ve Dai Sui oynarlar. Arayan kimse 5 numaralı masaya giderek Macao'da bir otelin telefon numarasını ve bir de ad bırakır. Kendi adını vermez tabii. Fransız o numarayı belki arar, belki de aramaz. Macao'da 24 saat kalırsınız. Aranmazsanız Fransızın sizinle uğraşacak zamanı olmadığı anlaşılır.''
''Demek kurallar bunlar.''
''Evet, beni 2 kez geri çevirdiler. Son kez Fransız benimle buluşacağını söyledi ama Kalkada'ya gelmedi.''
''Seni neden geri çevirdi dersin? Neden randevuya gelmedi?''
''Bilemiyorum. Belki ünlü katiline fazla iş bulmuştu. Belki de ona ilk 2 kez yanlış şeyler söylemiştim. Belki de 3. sefer Kalkada'da kuşkulandığı kimseleri gördü ve onların benimle geldiklerini sandı.''
''Beş numaralı masa ha?''
''Krupiyeler sık sık değişirler. Fransızın o masayla anlaşması var. Kendisi kan parka gitmiyor. Ona biri haber veriyor. Belki de sokaktan bir fahişe tutmuştur.''
''Born doğruldu. Şimdi benimle kapıya kadar geleceksin.''
Şimdi yağmurda 3. adamı bekliyordu. Temas ettiği kimse şifreye karşılık vermişti.
''Excuse moi, monsieur. Kabil Delta için ve Carlos da Kabil için.''
Adam sonra telefonda telaşla bağırmıştı. ''Macao'da buluşacaktık, sen neredeydin?''
''Jason'da meşguldüm.'' demişti.
''Çok geç kalmış olabilirsin. Müşterimin çok az zamanı var. Duruma sinirlendi, ona söz vermiştim Fransız.''
''Tamam, parayı verirse adamım hazır.''
''Beni 5 dakika sonra ara. Müşterimle konuşacağım. Bakalım bu işin izlenmesini istiyor mu?''
Born 5 dakika sonra aramış ve 1 saat sonra Repulse koyunda savaş tanrısı heykelinin orada buluşmaya karar vermişlerdi.
Jason saatine baktı. 1 saat 12 dakika geçmişti. Belki de buna yağmur neden olmuştu. Her yeri incelemişti. Bir tuzak yoktu.
Zong Guaren birden gözüktü. Yağmurda boynunu içeriye çekmiş koşuyordu. Dev heykele yaklaşınca ağırlaştı, sonra durdu. Ortada kimseyi göremediği için öfkelenmişe benziyordu.
''Fransız! Fransız!''
Born otların arasından çıkarak heykele doğru giderken yine otele baktı ve görmek istemediği bir şeye tanık oldu. Eski kolonyal otelinden çıkan trench coatlu şapkalı bir adam hızlı hızlı yürüdü. Sonra durup cebinden bir şey çıkardı, yan döndü, hafif bir ışık belirdi. Buna otelin pencerelerinden birinden karşılık verildi.
Muhafız adamını korumak için heykele gideceğini haber veriyordu. Diğerleri de hazır beklediğini belirtiyordu.
''Fransız, neredesin?''
''Buradayım.''
''Neden cevap vermedin, neredesin?''
''Doğru gel, tam karşında otların arasındayım, çabuk ol.''
Adam yaklaşınca Born fırlayıp onu yakaladığı gibi çevirdi. Otların arasına sokup ağzını da eliyle örttü.
''Yaşamak istiyorsan ses çıkarma.''
Sonra onu çekerek bir ağacın gövdesine dayadı, sert bir sesle ''Yanında kim var?'' diye sordu. Elini de adamın ağzından çekti.
''Hiç kimse yok.''
''Yalan söyleme.''
Silahını çekerek adamın gırtlağına dayadı. Çinli geriye gitmek isterken başını ağaca vurdu. Ağzı korkuyla açılmıştı.
''Tuzaklar için zamanım yok.''
''Benim yanımda da kimse yok. Bu işlerde sözüm ekmek param demektir. Sözümü tutmazsam bu işi yürütemem.''
Born onu süzdü, sonra tabancayı cebine koyarak adamın kolunu tutup sağa çekti.
''Ses çıkarma, benimle gel.''
Jason Bourne'la adam yerde emekleyerek 90 saniye sonra dev heykelin 6 metre kadar batısında bir yere geldiler. Şiddetli yağmur sesleri gizlemişti. Born birden Çinli'nin omzunu tutup onu durdurdu. İleride elinde silahıyla trench coatlu adam duruyordu. Projektörlerden birinin ışığı onu bir an aydınlattı. Çinli afallamıştı. Gözlerini oradan alamıyordu.
''Dehşetle şi'' dedi. ''Jiagian,
Sesi bir fısıltıdan farksızdı.
Yani bu adam bir cellat ha?
Evet, evet.
Bana ne getirdiğini anlat.
Çinli şoktan kurtulamamıştı hala. Her şeyi getirdim. Para, talimat, her şey.
Bir müşteri tuttuğu adamı öldürmek niyetindeyse para göndermez.
Biliyorum, onlar beni öldürmek istiyorlar.
Born Liang'a geçitte söylediklerini anımsadı. Bu tuzak benim için kurulmadı. Artık seni istemiyorlar. Sen bir iz sayılırsın. Seni silmek gerekiyor.
Otelde de biri var. El feneriyle işaretleştiklerini gördüm. Bu yüzden birkaç dakika sana cevap veremedim.
Çinli dönüp ona baktı. Gözlerinde kendine acıyan bir ifade yoktu.
Bu benim işimin tehlikeli yanı işte. Budala insanlarımın da söylediği gibi ben de atalarıma kavuşacağım. Al.
Cebinden bir zarf çıkarıp uzattı. Her şey burada. Bütün istediklerini almadan Fransız'la buluşamazdım.
Birden durup dikkatle Born'a baktı.
Ama sen Fransız değilsin. Kimsin sen?
Sana biraz önce durumunu açıklayan biriyim. Kaç para getirdin?
30 bin Amerikan doları.
Bu ilk taksitse hedef çok önemli biri olmalı. Neyse zarf sende kalsın. O bilgiyi de istemiyorum. Senin gibi bir profesyonel o bilginlerden yararlanabilir sanırım. İnsanlar işlerine yarayacak bilgi için çok para verirler. Hele yaşamlarını korumak için daha da fazlasını gözden çıkarırlar.
Bunu neden yapıyorsun?
Çünkü bu işler beni ilgilendirmiyor. Ben sadece Born olduğunu söyleyen adamı istiyorum ve zaman kaybedemem. Sana bir iyilik daha yapabilirim. Koyda iki ceset bırakmak pahasına da olsa seni buradan canlı olarak çıkarabilirim. Şimdi bana Born'un nerede olduğunu söyle.
Adam Shenzhen derken bu addan korktuğu belliydi.
Çin'de mi? Hedef Shenzhen'de mi?
Bu durumda öyle olacak. Zengin müşterinin kraliçe yolunda bir kaynağı var.
Ne demek bu?
Çin Halk Cumhuriyeti'nin konsolosluğu oradadır. Müşterin birine çok kısa sürede bir vize verildiğini duymuş. Bir insanın Çin'i ziyaret etmesi için izni Beijing'de en yüksek mevkide olan biri vermiş. Kaynak bunun nedenini bilmiyormuş. Kendisi bu karara itiraz edince o bölümden hemen uzaklaştırılmış. Kaynakla durumu müşterime bildirmiş. Para karşılığında tabii.
Vize neden olağanüstü sayılıyor?
Çin Halk Cumhuriyeti insana kolay kolay vize vermez. Bir bekleme süresi vardır. Vizeyi alacak kimse konsolosluğa gitmeden böyle bir işin olabilmesine inanmak güçtür. Hele başvuru Macao'da çıkarılmış ve kuşkulanacak bir pasaport sahibi beyaz bir erkekle ilgiliyse.
Macao mu?
Evet.
Giriş tarihi nedir?
Yarın, Lo Wu sınırından.
Demek müşterine Çin'e geçecek adamın Born olduğu fısıldanmış.
Evet.
Jason adamı süzdü. Konsoloslukta senin tanıdığın var mı?
Düşündüğün şey için çok para ister. Tehlike de büyük.
Born başını kaldırarak karşıdaki aydınlatılmış heykele baktı. Orada bir hareket vardı. Katil hedefini arıyordu. Sen burada bekle.
Kovluğundan sabah erken kalkan tren Lo Wu sınırında bir saat içinde vardı.
Born birden Çin'de olduğunu anladı. Çin Halk Cumhuriyeti çok yaşasın.
Bu sözlere hiç gerek yoktu. Sınır muhafızlarının halinden bu belliydi. Sert bakışlı, sert halli, hakaret etmekten çekinmeyen, pasaportlara öfkeyle damga basan bu adamlar belirli bir sistemin temsilcileriydi.
Born öldürülmesine karar verilmiş adama vize için 7000 Amerikan doları ödemişti. Ziyaret nedeni de ekonomik bölgeye yatırım olarak belirtilmişti. Bir Çinli banker aracılığıyla Shenzhen'de para bozduracak ve yatırım yapacağını kanıtlayabilirse vize süresi de uzatılacaktı.
Çinli ona Shenzhen'de bir bankerin adını vermişti. Banker hala Hong Kong'da Regent Oteli'nde odası bulunan Bay Cruet'e uygun yatırımlar gösterebilirdi. Bu arada Repos koyunda yaşamını kurtardığı adam ona bir iyilik etmişti. Macao pasaportuyla Lo Wu sınırını geçecek adamın 1.83 boyunda, 89 kilo ağırlığında, beyaz tenli, açık kahverengi saçlı biri olduğunu da öğrenmişti.
Jason bu bilgiyi alınca kendine hükümetin verdiği kimlik kartını anımsamıştı. Bunda boy 1.83 metre, ağırlık 90 kilo, cilt beyaz, saç açık kahverengi diye belirtilmişti. O anda büyük bir korkuya kapılmıştı. Onu korkutan adını çalan adamla karşılaşmak değildi, bunu istiyordu. Çünkü Mary'e kavuşmayı bütün benliğiyle arzu ediyordu. O sadece bir canavar yarattığını düşünerek korkmuştu.
14. ayrımın sonu. Sayfa 155.